Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan. RSFM'de sizlerle birlikteyiz. Teknolojideki yenilikleri anlatacağız. Anlatılamayanları anlatacağız. Farklı konuların üstüne gideceğiz. Bugün hangi farklı konunun üstüne gideceğiz? Bugün mobil güvenliğinizle ilgili konuşacağız. O cep telefonları elinize tutuyorsunuz ya. Acaba o cep telefonları elinize tutarken güvende misiniz? Kendinizi çok hissediyor musunuz? Güvende hissediyor musunuz? Biraz bunlar neden, onları konuşacağız. Ardından da tabii ki yorumlu ve taraflı haberlerimiz var. Haber tarafında. Biz habere taraf olacağız. Evet, şimdi hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Umut Demirel. Merhabalar Umut. Umunur Demirel, merhaba.
Merhaba. Onur, merhaba. Nasılsın?
Evet, çok teşekkür ediyorum. Niyeyse böyle bir Umut diye isim geldi. Böyle Umut'la bakıyorum yarından.
Böyle problem bir... yok. Onurumuzu kaybetmeden Umut'la baktığımız sürece hiç problem yok.
İnşallah, inşallah. İnşallah yayın sırasında da onurumuzu kaybetmeyiz. Böyle sizi hattan düşürmeyiz diyeyim. Peki i̇nşallah. Böyle şey esprilerle başlamış olduk. Öncelikle sizi tanıyalım Onur Bey.
Tekrar merhaba, yayınlar diliyorum. Onur Demirel ismim. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye'deki IT pazarında IT profesyonel olarak çalışıyorum. Meslek hayatımın büyük bir çoğunluğunu yazılım ve güvenlik yazılımları üzerine sürdürdüm. Halihazırda da şu anda Türkiye'nin işte köklü 25 yıllık distribütörlerinden bir tanesi olan LinkPlus'ta yazılım ve güvenlik ürünlerinden sorumlu grup yöneticisi olarak görev yapıyorum. Yani ne iş yapıyorum? IT profesyonelliğim ve ağırlıkta güvenlik yazılımları ve güvenlik ürünleri üzerinde sektörü ve insanları aydınlatmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar.
Süper. Peki şimdi biz hep konuşurken, güvenlikten bahsederken hep sunucu tarafındaki güvenliklerden bahsediyoruz. Önümüzdeki masamızın üstünde duran bilgisayarın güvenliğinden bahsediyoruz. Ona virüs girer mi falan diyoruz ama farkında değiliz bizim elimizdeki cihazların, telefonların özellikle ne kadar akıllandığından ve bunun akılın aslında kötüye kullanılabileceğinden, değil mi?
Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Siz yayına başlamadan önce bir jingle geçti sizin sesinizden. Evet. Burada bilmiyorum, tesadüf mü ama orada çok ciddi şeylere vurgu yaptınız. Mobil dünya ile ilgili artık mobilleşmeden bahsettiniz. Mobil dünyanın hayatımıza neler kattığından bahsettiniz. Bugün de zaten baktığımız zaman hayatımızın en büyük faydalarından biri haline geldi mobil cihazlar. Artık merkezi olmayan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Merkezi olmayan dünyada mobilleşmenin insanlara sağladığı çok büyük rahatlıklar var. Bu rahatlıkları herkes hakkıyla kullanmak istiyor tabii ki. Hı hı. Hakkıyla kullanırken de hani bir atasözümüz var, biliyorsunuz, meyve veren ağaç taşlanır derler. Meyve veren ağaç taşlanır gibi mobil dünyada günümüzün meyve veren ağacı. Eskiden de sizin söylediğiniz gibi öncelikle masaüstü bilgisayarları ya da sunucularımızın güvenliğini tartışıyorduk. Evet, bunları tartışmaya hala devam ediyoruz ama artık insanların daha çok son kullanıcı seviyesinde datayı paylaştığı, hayatının bir parçası haline getirdiği teknoloji mobil dünya olduğu için mobil dünyanın güvenliği de bir sunucu kadar, bir bilgisayar kadar, bir laptop kadar hayatımızda önemli bir hal almaya başladı ne yazık ki. Ne yazık ki diyorum çünkü burada çok büyük bir bilinç eksiğimiz var. Bu bilinci tamamlamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar.
İşte yani şuna bakıyoruz biz sanırım. Alet küçük ya. Yani ne olabilir ki, bundan neler gidebilir ki falan diye konuşuyoruz. Aslında içindeki yazılım bayağı bilgisayar yazılımı gibi bir yazılım. İşte ne bileyim, üstündeki şeyler, işlemci gücü bayağı bilgisayarların işlemci gücünün çoğunun üstünde falan. Hani böyle bir dünya var. Şimdi bu aletler bize nasıl zararlar getirebilir? Biraz ufak ufak onlara girelim mi?
Girmeden önce bir ekleme yapmak istiyorum olduğunu söylediğinizde. Şimdi tarih konusunda tabii çok fazla hafızamda değil ama 1960'larda NASA'nın fırlattığı bir roket vardı. İşte uzaya çıkan ilk roket olması lazım.
Evet.
Bu roketi uzaya fırlatan bilgisayarın kullandığı teknoloji ve işlemci gücü bugünkü cep telefonlarımızın çok çok çok çok altındaydı. Yani bir hayal edelim hep beraber. NASA uzaya roket fırlatıyor. Bu roket yörüngeye yerleşiyor. Orada bir uydu vazifesi görüyor ve bu uydu yeryüzüne sinyal yolluyor ve iletişim sağlıyor.
Evet.
Şimdi bu sağladığı iletişim de tabii ki cep telefonlarının çalışmasına önce olan bir teknoloji. Eğer o gün NASA o roketi fırlatmasaydı, uydu teknolojisi hayatımıza girmeseydi cep telefonları çalışamayacaktı ya da mobil cihazlar çalışamayacaktı.
Muhtemelen. Evet.
1960'larda bu roketi fırlatan bilgisayar bile bugün cep telefonlarına kat kat hani tırnak içine söyleyeyim aptal cihazlardı. Bugünkü elimizdeki cihazlar bile bir desktop'ta kullandığımız ya da laptop'ta kullandığımız teknolojiler kadar her ne kadar elimize sığacak kadar küçük olsalar da yetenekleri çok çok daha güçlü cihazlar, evet.
İşte küçük olunca biz bir böyle bir görmezden geliyoruz. Ya bir şey olmaz bundan filan diyoruz. Niyeyse böyle bir insanoğlu olarak bakışımız var buna. Peki ne yapabilir bunlar bize? Hayatımızı nasıl zehir edebilir bize? Oradan başlayalım isterseniz.
Bir kere şöyle, son kullanıcı deneyimi olarak baktığımız zaman artık insanlar herkesin elinde cep telefonu olduğu için, herkes internete bağlanabildiği için ve herkes hayatında bir şeyler paylaşabildiği için haliyle ister istemez kendi öz bilgilerini, kendi datalarını, kendi hayatlarından bir parçaları sosyal medyada açık hale getiriyorlar. İngilizce'de bir terim vardı, compromise etmek diye bir şey vardı, açığa vurmak, açığa çıkartmak.
Evet.
Siz kendi hakkınızdaki bütün dataları açığa çıkartabiliyorsunuz böylece ve sizin hakkınızda bir kötü niyetli bir insanın sizin hakkınızda çok daha kolay bilgi sahibi olmasını sağlayabiliyorsunuz. Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da vesaire gibi yerlerde. Eski bir film vardı. Yine bir örnekle söyleyeyim. Psikopat'tı galiba filmin adı. Şey diyordu o zamanki filmin hikayesinde. Sizin hakkınızda bilgi sahibi olmak isteyen kötü niyetli bir insan her gün kapınızın önüne koyduğunuz çöpten yola çıkarak sizin hayatınızın hakkında bilgi sahibi olabilir diyordu. Kapının önüne koyduğunuz çöpten bahsediyorum. Çöp nedir? İçinde o gün ne yediğiniz, ne bileyim çocuğunuz var, çocuğunuz varsa kaç yaşlarında olduğunu oraya koyduğunuz bir bebek bezinden yola çıkarak bile öğrenebilir. Şimdi bizim de günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve sosyal medya sayesinde biz dünya ile bütün özlüğümüzü, öz bilgilerimizi paylaşıyor oluyoruz.
Evet.
Böylelikle bizim hakkımızda veya şirketimizin hakkında bilgi sahibi olmak isteyen insanların datalarımıza, verilerimize, bizim hakkımızdaki her şeye çok rahat bir şekilde erişmesine izin vermiş oluyoruz ister istemez. Küçük bir örnekle açıklayayım. Kötü niyetli bir hacker grubu bir şirkete saldırmak istiyor. Şimdi biz öncelikle şeyden başladık. Kişisel verilerden başladık ama buradaki kişisel veri de bir kişi üzerinden içeri girmelerinden bahsediyor olacağım.
Hı-hı.
Bir şirkete ulaşmak istiyorlar, şirkete dalmak istiyorlar, şirketten veri çalmak istiyorlar. Değişik değişik yöntemler deniyorlar. Az önce sizin bahsettiğiniz gibi sunuculara ulaşmaya çalışıyorlar. Bilgisayarda ulaşmaya çalışıyorlar, her şeye ulaşmaya çalışıyorlar ama bir şekilde bilgi sahibi olamıyorlar. Sonunda bir kullanıcının, içeride çalışan bir kullanıcının Facebook'ta birkaç arkadaşıyla şirketin maaş politikası hakkında rahatsız olduğunun paylaştığını yakalıyorlar. Yani şirketteki bir insan Facebook'taki arkadaşlarıyla çalıştığı şirketin maaş politikası hakkında rahatsız olduğunu yakalıyorlar. Ve buradan yola çıkarak sanki o şirkette çalışan bir insanmış gibi Facebook üzerinden bir insanla iletişime geçiyorlar. Sanki bir meslek şirketi çalışan bir arkadaşıymış gibi.
Evet.
İletişime geçiyorlar. Ve böyle iletişim kurarak o insanın güvenini kazanıyorlar. O insanın güvenini kazanarak şirketin datasına ulaşabiliyorlar. Şimdi detaylara girmeyeyim. Uzun çok uzun bir hikaye bu. Yani günün sonunda sizin kendi cep telefonunuzdan, sosyal medya üzerinden yaptığınız paylaşımlar sayesinde şirketinizi ele geçiriyorlar diyeyim kabaca.
Yani bu mümkün diyorsunuz. Hani, hani eskiden sunucu tarafında yapılan böyle hackerlıklarla, korsanlıklarla falan bu işleri de ilerlerken artık sosyal korsanlık yapılıyor sanırım ve sizin sosyalden yola çıkarak sizin bilgilerinizi almak daha kolay geliyor insanlara.
Kesinlikle öyle. Çünkü sosyal medya erişim %60-%70 oranında cep telefonları üzerinden yapılıyor artık çünkü.
Bir de tabii cep telefonlarında şöyle bir şey var. Hani alan dar olduğu için, oraya yazmak kolay olduğu için sanırım orada bütün parolalarımızı vesairelerimizi hani girmeyeceğimiz şekillerde tutmasına izin veriyoruz değil mi? Bir de öyle bir şey var üstünde.
Evet evet öyle. Şey düşünüyoruz. Biz cep telefonları hani dediğiniz gibi avucumuzun içinde tuttuğumuz küçük cihazlar olarak düşündüğümüz için bunları. Bu küçük cihazlar yani elimde tutuyorum, avucumda tutuyorum. Kim buna erişebilir ki diye bir önyargıyla yaklaştığımız
evet,
için
evet.
Onların cihazların güvenli olduğunu düşünüyoruz. Biraz da bundan kaynaklanıyor. Bir de şey konusu var yani elimizde olmasın biz de dezavantajlı kullanıcılar için her an her yerde anında her şeyi paylaşabilirim, her şeyi erişebilirim durum söz konusu. Her şeye hızlı erişebilmek için de Yani bir dataya hızlı erişebilmek için hızlı bir şekilde login olmak, hızlı bir şekilde bir oturum açmak, hızlı bir şekilde bir uygulamaya çalıştırmak istiyorsunuz. Ne kadar hızlı olursanız o kadar tehlikeli hale gelebiliyor biraz da teknoloji.
Yani bizim için hayatı ne kadar kolaylaştırırsanız o kadar tehlikeli hale dönüşüyor da diyebiliriz herhalde, değil mi?
Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle.
Peki şu tehlikelere girelim istiyorum ya. Yani ne gibi tehlikeler bekliyor bizi mesela, ne yapabiliriz? Şimdi şirketler tarafından siz dediniz ki işte sosyal mühendislikten girip şirketin bilgilerine sızdılar. Bunun dışında ama herhalde bireysel olarak da tehlikeler söz konusu.
Evet, bireysel olarak da tehlikeler söz konusu. Bireysel tehlikelerin başında gelen en büyük tehlikelerden biri benim şahsi fikrim. Hepimiz artık mobilleşmeyle birlikte cep telefonlarımızda mobil bankacılıkla ilgili uygulamalar kullanıyoruz. Yani işte X bankasının şubesi, Y bankasının online şubesi gibi şeyler kullanıyoruz. Online bankacılık sistemleri kullanıyoruz.
Vallahi hepimizde var. Bende de var.
Hepimizde var. Hepimiz kullanıyoruz. Hatta bilgisayarlarımızdan daha çok kullanıyoruz. Çünkü hani hep aynı şeyi söylüyoruz da, teknoloji geliştiren insanlar da mobil cihazları daha kullanışlı yapıyorlar. Daha böyle elimize yatkın, daha hızlı, daha erişim kolay şekilde yapıyorlar. Bundan mütevellit cep telefonlarımızda İşte bankaya erişen e-devlet uygulaması gibi uygulamalar var, bankacılık uygulamaları var, sosyal medya uygulamaları var. Hep bütün bu uygulamalar sizin şahsi datanızın, şirket datanızın, paylaştığınız datanızın hackerlar tarafından veya kötü niyetli insanlar tarafından erişilmesine müsait. Yani elimdeki cep telefonunun markasının XYZ olması, üzerindeki işlem işletim sisteminin ABC olması önemli değil. Sizin datanıza ne kadar sahip çıktığınız önemli burada. Siz datanıza sahip çıkmazsanız, nasıl olsa cep telefonu elimde gibi böyle rahatlıklarla, argümanlarla yaşamaya devam ederseniz, mutlaka bir kötü niyetli insan gelip sizin cep telefonunuza erişip bankanıza gidip bankanızdan para çalabilir, fotoğraflarınıza erişip eşinize, çocuğunuza çektiğiniz özel fotoğraflarınıza ulaşabilir, rehberinize ulaşarak sizin adınıza başkalarını arayabilir, sizin telefonunuzdan dahi başkasını arayarak sizin adınıza para isteyebilir. Gibi her türlü aklınıza gelebilecek her türlü, ya bakın aklınıza gelebilecek diyorum, bütün şu anda dinleyicilerimiz belki abartma olur, ne alakası var diyeceklerdir ama hani içinde olan bir insan olarak bana güvenin lütfen, aklınıza gelebilecek her türlü datanız çalınabilecek datadır. Cep telefonları dahi olsa, bilgisayar dahi olsa hiç fark etmez. Önemli olan o datanın çalınabilecek olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor.
Yani tabii şunu söylememiz lazım. Şimdi bilgisayar korsanları ne bileyim Birleşmiş Milletler'den CIA'ye, işte ne bileyim ülkelerin, hükümetlerin bilgilerinden, bakanların özlük bilgilerine kadar her yere girip çıkıyorlar. Sizin bilginize mi giremeyecekler diyorum ben insanlarla bunu konuşurken.
Doğru, haklısınız. Çok doğru.
Yani orada bir kimsenin kaçacağı bir yer yok, kaçışı yok. Hani bize düşen herhalde bir minimum dikkat göstermek. Peki şunu sorayım, hani gidişatımızı o yönde belirleyelim. İnsanlar bizim cep telefonlarımıza sızmak için ne gibi şeyler kullanıyorlar, kötü niyetli kişiler?
Şimdi burada birçok yöntem var aslında. Yani çok çok çok fazla yöntem var. Ben birkaç tane temel yöntem, en çok kullanılan, en çok insanların tuzağa düştüğü yöntemlerden bahsedeyim birkaç tane örnek olmak Tabii. açısından. Mesela en büyük tehlikelerden bir tanesi kablosuz ağlardır. Hani access point dediğimiz, Wi-Fi dediğimiz kablosuz ağlar var,
evet,
biliyorsunuz.
Evet.
Bütün insanlar, herkes cep telefonu kullanıyor. Herkes cep telefonundan bir şekilde internete bağlanıyor.
Evet.
İnternete bağlanmanın iki temel yöntemi vardır. Ya size operatörünün sağladığı, 3G diyebilirsiniz, 5G diyebilirsiniz, LTE diyebilirsiniz, 4.5G diyebilirsiniz. Bir data servisi var size operatörünüzün sağladığı.
Evet.
Bu sağlanan data kısıtlı bir data. Yani size operatörünüz sınırsız bir şey vermiyor, paket vermiyor. Bugün Türkiye'nin en büyük operatörlerinden bir tanesi size en büyük paketi sunarken bile aylık 30-40 GB bir limitle internet paketi sunuyor.
Çünkü bu sevgi gibi GB... paylaştıkça çoğalmıyor bunlar. Paylaştıkça
evet,
azalıyor.
Aynen öyle. Çünkü o bir havuzdur. Veri havuzu vardır. O veri havuzu, yani şöyle düşünün, sizin de dediğiniz gibi bir depodan su çekmek için birden çok boru bağlarsınız. Ne kadar çok insan aynı anda depodan su çekerse o gelen suyun miktarı da azalır, debisi de azalır vesaire. Hı. İnternet de bu şekilde. Bundan mütevellit insanlar sosyal ortamlarda, kafelerde, restoranlarda, havalimanlarında, aklınıza gelecek her yerde gittikleri zaman, oturdukları zaman, kütüphanelerde vesaire. Mesela bir restoran düşünelim. Garsonu çağırdınız. Garson geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk falan. Menüyü koyduğunuzu. İnsanların genelde sordukları ilk soru Wi-Fi şifresi nedir oluyor.
Evet.
Yani buna bir itirazımız yok diye tahmin ediyorum.
Tabii yani herkes bunu yapıyor, herkes.
Evet, Wi-Fi sitesi nedir diye soruyorsun. Şimdi ortamda kaçak Wi-Fi yayını yapabilecek teknolojiler var. Orada bir tane arkadaşımız oturup da ortama aynı kafenin ismiyle, diyelim ki Sputnik Cafe değil.
Evet.
Sputnik Cafe'de Sputnik Cafe Wi-Fi 1 diye yayın yapan bir access point'siz var diyelim. Bu sizinki normal, gerçek yayın yapan bir access point.
Hı-hı.
Bir de orada 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Şimdi normal insanlar şunu yaparlar. Biri herkes bağlanmış, ikiye bağlanayım. İki çok yoğunsa üçe bağlanayım diye denerler haliyle.
Tabii.
İşte bunların 1, 2, 3, 4, 5 numaralı access pointlerin gerçek bir access point olup olmadığını ne yazık ki bilmiyoruz. Bilemeyiz. Normal bir kullanıcı bunu algılayamaz. Normal telefon bunu algılayamaz. Ve siz oraya access pointlerin, o sahte access pointlerin şifreleme metodolojisi de normalde şifre istiyor gibi görünürler, fakat oraya ne yazsanız kabul eder cinstendir.
Hmm.
Ve onlar da gerçek access point'ten size bir data paylaştıkları için, biraz tekniğe girdim, günün sonunda sizin bağlandığınız access point'in güvenli mi güvensiz mi olduğunu siz asla anlayamazsınız. Onun için birinci çözüm şu: girdiğiniz ortamlarda, kafe, restoran, havalimanı, neresi olursa olsun, bağlandığınız access, yani access point'lere bağlanmayın diyeceğim ama tabii ki insanlar internete bağlanmak istiyorlar, bunun önüne geçemeyiz, mutlaka bağlanacaksınız, ama bir kere bağlandığınız access point'in o kurum tarafından size sağlanan gerçek access point ismi olup olmadığını teyit edin. Yani garsona şifreyi sorarken, işte garson bey şifreyi söylediniz ama sizinki bu mudur? Sputnik Cafe Wi-Fi 1 midir sizinki diye bunu teyit edin mutlaka. Orada içeride sahte bir yayın olup olmadığını anlamanızın tek yöntemi, tek ve yegane yöntemi ne yazık ki, bundan birilerinden teyit alarak şey almak, evet, doğrulamaktır.
Evet.
Diğer bir yöntem SMS'le. Size gelen her SMS'le herkesle SMS atabilir. Farklı isimlerle Emniyet Genel Müdürlüğü olarak SMS atabilir. Twitter üzerinde bugünler çok yoğundur. Mutlaka herkes denk geliyordur. Ben dün bir tanesine denk geldim. Yine raporladım Twitter'a. E-Devlet başlığı altında size şöyle bir tweet atmışlar. Herkes atmışlar. Sponsorlu bunlar. Çünkü parayı veren herkes bu yayınları yapabiliyor. Bankalardan geri alacağınız kredi kartı aidatlarıyla ilgili E-Devlet üzerinden uygulama yayınlandı. Uygulamaya erişmek için linke tıklayın diyor. Var mı bunda normallik? Yok. Ama linke tıkladığınız zaman sahte bir devlet uygulamasına gidiyor. Sizin orada kullanıcı adı şifre olarak ne girdiğinize bakmıyor. Her girdiğiniz şeyi kabul ediyor. Fakat insanlar hali hazırda bir yere login olurken, kullanıcı oturumu açarken ve orasının e-devlet olduğunu güvendikleri takdirde kendi şeylere girmek isteyeceklerdir. Yani nedir sizinki, atıyorum, serhat.ayan@sputnik.com.tr girmeyi lazım. Ve şifreniz ABCDEF gelir mesela.
Mesela.
Siz oraya login olurken bunları girersiniz. Sistem sizi içeri alır. İçeri alırken de sizin kullanıcı adı ve şifrenizi arka tarafta kayıt altına alır. Ve artık o insan sizin e-devlete girme hakkına sahip olmuş olur. Yani ne diyorum? SMS'le gelen, WhatsApp'tan gelen, Twitter'dan gelen, Facebook'tan gelen her linke, her duyuruya, her ilana şey yapmayın, itibar göstermeyin. Zaten bankalar ve devlet gibi yerler, popüler yerler, bunlarla ilgili zaman zaman bilgilendirme mesajları atıyorlar, mail atıyorlar. Bankamızdan hiçbir şekilde işte sizden şu bilgiler isteyen mailler, istekler, SMS'ler paylaşılmamaktadır. Bu konulara itibar göstermeyin diye mailler geliyor. Tabii bu da bir bilinç mevzusu. Ne kadar bilinçli olursak o kadar güvenliğimizi arttırmış oluruz.
Süper. Peki şimdi siz anlatırken böyle benim kafamda şeyler uçuşmaya başladı. Korku bulutları uçuşmaya başladı. Mesela biz diyelim ki birisinin Wi-Fi şeyi gibi kurduğu tuzağa düştük. Yani bir telefonumuzu o Wi-Fi'ye tanımladık. Adamların kendi oluşturdukları Wi-Fi'ye tanımladık. O Wi-Fi'ye girmekle biz neleri kaybedebiliriz? Yani ne yapabilirler bize?
Wi-Fi'ye girmekle telefonunuzun belli bir kaynağını o insanlara paylaşmış, yani bir kapısını diyelim, bir kapısını kötü niyetli insanlar açmış oluyorsunuz.
İçerideki her şeyi alabilirler mi telefonu, o kapıyı
evet,
açmak?
Evet, her şeyi alabilirler. Her şeyi alabilirler. Ortamınızdaki ses kaydedebilirler, fotoğraf çekebilirler. Size sahte SMS, önce bankanızı uygulamasından login olurlar. Sonra size bir doğrulama SMS'i gelir, o SMS'i görürler. SMS'i gördükten sonra bankanıza erişirler, paranızı çalarlar. Yani sahte bir Wi-Fi'ye bağlı bir kapı açtıktan sonra bu kapıdan içeri girmemeleri ve herhangi bir şey çalmamaları için hiçbir sebep yoktur.
Peki o Wi-Fi'yi açtıktan, biz mesela orada girdik, ne bileyim banka manka falan bir yerlere girip çıkmadık. Peki o Wi-Fi'ye giriş süresinde bizim programımıza ekstra bir program mı yerleştirmiş oluyor? Yani biz oradan ayrılsak bile bizim telefonun kontrolü hala o kişide mi olmuş oluyor?
Yok, hayır. O evet, orada şey var. Orada bir avantajımız var. O Wi-Fi'ye bağlandığımız süre içinde orada bağlandığı 5 dakika oturduysak ve hacker 5 dakika içinde sizin bilgisayarınıza erişip de bir şeylere erişemediyse yırtmış oluyoruz. Ama o kafede 1 saat oturursak, 1 saat boyunca da o hacker'ın Wi-Fi'ye yayınladığı Wi-Fi'ye bağlanmış olursak eğer, geçmiş olsun ne yazık ki. Yani o Wi-Fi'den çıkıp evinize gittikten sonra eğer bir şeyler çaldırmadıysanız henüz o saate kadar, evet, tamam okey yırtmış oluyorsunuz ama o süre zarfında bir şeyler çaldırmışsanız eğer o zaman geçmiş olsun.
Çok büyük bir risk bu ya. Yani ben hani herkes bana paranoyak diyor. Çünkü ben böylesi yerlere gittiğimde cep telefonumu genellikle hiçbir ağa bağlamıyorum. Sadece işte operatörün hattını kullanıyorum. Ya da işte ne bileyim bilgisayarımı da muhtemelen şeyden yapıyorum. Telefonla tethering yapıyorum. Ondan gidiyorum. Hani ne olacak, biraz cepten gitsin ama güvende olayım diyorum. Demek ki hani en güvenli yöntemlerden bir tanesi de bu.
Hiçbir yere bağlanmamak. Yani şey gibi düşünün mesela. Ne olacak ki canım diyebileceğim şeyler olabilir. Mesela benim kızımın tableti var.
Evet.
X marka tableti var.
Evet.
Bu tabletin üzerinde kendisinin oynadığı abidik gubidik oyunlar var yani. İşte kız oyunları, Barbie, Barbie vesaire.
Evet.
Mesela ben bir kafeye gittiğim zaman baba internete bağlı dediği zaman eğer güvenmediğim bir yerse ya da emin olmadığım bir yerse bağlamasını istemiyorum. Ne olabilir ki kızımın tabletinde? Ne olabilir? Bir gün kendi odasında oyun oynarken çektiği, oyun oynarken kendi kendine çektiği bir video olabilir. Bu videonun içinde uygun olmayan fotoğraflar var.
Olabilir tabii canım, Allah korusun. Yani evet, onun şeyi ucu bucağı yok. Zaten yok. Hani o tartışmamamız gereken bir şey. Zaten ilk önce bence bu kültürü oluşturmamız lazım. Hani benim kesinlikle saklayacak bir şeyim yok ki kültürünü bir oluşturmamız lazım. Hayır, var. Herkesin saklayacak bir şeyi vardır. Herkesin kendine özgü bir şeyin olması gerekir. Hani bunu hiç tartışmayalım zaten kimseyle. Peki şimdi diyorsunuz ki yani cep telefonlarına sızabiliyorlar, bilgisayarlara sızabiliyorlar ve buradan sizin bütün bilgilerinizi vesairenizi, her şeylerinizi alabiliyorlar. Kaldı ki şu anda mesela sadece cep telefonları değil, bilgisayarlarda da sorun var. Mesela işte ne bileyim Chrome mesela bütün şifreleri saklıyor bir kenarda. Hani benim de kolayıma geliyor açıkçası yani, tamam ya alsın ne yapayım filan diyorum böyle bir şekilde. Ama o hani şöyle bir düşününce o şifreler elden çıktığı zaman benim başıma neler gelebilir şimdi böyle... Ateş bastı, ter bastı beni yani.
Şimdi Serhat Bey, yani sektör sektör doğurur. Yani bir şey varsa, yani siz de hatırlarsınız, yıllardır biliyorum teknolojiyle ilgileniyorsunuz. Bundan yıllar önce, 15 sene önce, biz 20 sene önce şöyle bir şey söylüyorduk. Yani artık çok global bir marka olduğu için bence reklama girmeyecektim.
Tabii canım, yok.
Zikretmek istiyorum. Şey derdik yani, bugünkü günümüzdeki, ya yani o günler için konuşuyorum. Bugünkü durum artık uyandık bu konuya, öyle bir şey olmadığını öğrendik de. Virüsleri antivirüs firmalarının veya virüsleri büyük yazılım üreticilerinin, Microsoft gibi büyük yazılım üreticilerinin kendilerinin yazdıklarını, sonra bunları piyasa sürdüklerini, daha sonra insanların antivirüs almak zorunda kaldıklarını konuşuyorduk. Günümüzde bu konu değişti artık. Günümüzde konu artık virüs antivirüs olayı değil. Yani herkesin bilgisayarında, yani sektör sektör doğurur. Niye? Çünkü artık güvenlikle ilgili çok farklı şeyler konuşuyoruz. Hedefli saldırıları konuşuyoruz.
Evet.
Hedefli saldırı dediğimiz nedir? Adamın teki bir tane antivirüs yazmış, bütün dünyayı salmış. İşte bütün dünyanın da buna bu tuzağa düşmesini bekliyor değil artık. İnsanlar hedef belirledikleri insanlara saldırı yapmak istiyorlar ya da kurumlara. Düşünün. Serhat Ayan çok popüler bir insan. Bir tane kötü niyetli insan Serhat Ayan'ın telefona girmek için Serhat Ayan'ın radyo programlarını günlerce dinleyebilir, sosyal medya yayınlarını okuyabilir, onunla ilgili günlerce, aylarca bilgi toplayabilir, onunla ilgili ne bileyim işte sohbetlerine katılabilir vesaire vesaire. Sizin hakkınızda aylarca 6 ay, 7 ay, 8 ay özel çalışmalar yapabilir ve günün sonunda sizin hakkınızda bazı datalar toplayabilir. Bu dataları, topladığı dataları anlamlarla geçirerek size bir saldırı, size özel bir saldırı düzenleyebilir. Bundan kurtulmanın yolu nedir? Hani sektör sektör doğuruyor, neden söyledim? Çünkü bu bir sektördür. Artık hackerlık bir sektör haline geldi. Biliyorsunuz bu ransomware saldırıları...
Hocam çağrı merkezleri var artık adamların ya. Yani bilgisayarınızı ele geçirip açtırmak için sizden para isteyen adamların çağrı merkezi var. Arıyorsunuz, bayağı destek evet veriyorlar. Şu uygulamayı yükle, buraya para yatır falan diye.
Evet, aynen öyle. Bunun önüne geçmek için de ne yazık ki gidip de gerek mobil, gerek desktop, gerek laptop, gerek sunucular için geliştirilmiş olan, o ürüne özel geliştirilmiş olan güvenlik yazılımlarına satın almamız. Şimdi şey döndü biraz, pazarlama yönelik. Bunu yapmak için bunu yapmanız gerekiyor gibi durum var ama hani pazarlama değil buradaki konu.
Yok yani sebeplerini biz ortaya koyduktan sonra Onur Bey yani... Hani bu gidilecek yol çok belli aslında. Hani neden evet böyle? Ya şimdi hani şeyi konuşuyoruz biz. Bilgilerimizin çalınmasından bahsediyoruz. Ya şöyle düşünün. Birisi Twitter şifrenizi çalsa ve sizin adınıza bir tane politik mesaj atsa, sizin takip ettiğiniz ya da etmediğiniz ama sizin atmak istemediğiniz bir politik mesaj atsa, hayatınız kayıyor. O kadar net ki. Hiç tartışmaya açık değil bu yani. Hani ondan sonra
kesinlikle
aylarca, yıllarca hapiste kalıyorsunuz yani bir tane mesajdan. Şimdi bunu bir masanın üstüne koyalım. Hani karşılığında neler var? Hani banka şifresi paranız çalınırsa yerine koyarsınız belki parayı ama böylesi bir şeyi hani uğraşın durun ondan sonra. Devlete kanıtlamaya çalışın. Ya benim şifremi çalmışlar da onlar yapmış falan diye. Olacak iş değil yani.
Konuşmanın başında gibi onurumuzu ve umudumuzu kaybeden
evet, geri koyamıyoruz. Evet, evet. Ki. Maalesef öyle bir şey yok ki yani. Peki biraz buradan şuna geçmek istiyorum. Şimdi siz Link Plus içinde bir Mobile Iron diye bir üründen bahsediyorsunuz. Biraz bu evet. üründen bahsedelim mi? Yani neleri engelleyebiliyor? Böylesi durumlarda bize ne gibi farklılıklar sağlıyor?
Şimdi Mobile Iron 2007 yılında kurulmuş olan Amerikan merkezli bir mobil güvenlik yazılım teknolojisi.
Evet.
2007 tarihine dikkatini çekmek istiyorum. Siz de çok hatırlarsınız günümüzün akıllı telefon teknolojisi ilk çıkartan firma, Amerikan merkezli firma ilk bir nolu telefonunu 2007 yılında çıkartmıştı.
Apple'ın işte iPhone'u evet evet.
Evet iPhone 1'in çıkış tarihi 2007 yıldır.
Evet.
Bu firmanın kuruluşu 2007 yılı. Tabii vizyoner bir Amerikalı kişinin böyle bir teknoloji çıkmış. Bu teknolojiye benim öngörü olarak açıkları, eksikleri vesaire olabilir diye düşünerek o zamanki çok ne derler basit bir ara birimle, basit bir teknoloji çıkarttı bir yazılım. Tabii o günden bugüne geldiğimiz nokta az önce konuştuğumuz her şeyin önüne geçebilecek bir teknolojiye sahip oluyor. Mobile Iron aslında şöyle, kurumsal mobil cihazların yönetimiyle ilgili konu. Bizim burada ikiye bölmemiz gerekiyor. Bir tanesi bizim şahsi cihazlarımızın güvenliği.
Bireyseller.
Bireysel cihazların güvenliği. Bireysel cihazların güvenliği için günümüzde 16 tane farklı marka sayabiliriz antivirüs üreticileri.
Evet.
Bu 16 farklı markanın mobil cihazlar için ürettikleri antivirüs ya da mobil güvenlik çözümleri mevcuttur. Bunların herhangi bir tanesini Türkiye'deki herhangi bir teknoloji mağazasından veya işte internet mağazasından satın alarak telefonlarınızı yükleyebilirsiniz. Bununla ilgili gençlerimiz konuya çok hakimdir. Büyüklerimiz ya da konuya biraz uzak olan insanlar, gençlerden veya teknolojiden anlayan insanlardan biraz destek alarak telefonlarını biraz daha güvenli hale getirebilirler. Ya bunun bedeli nedir? 30 lira, 40 lira, 50 lira ya da 32 dolar, 40 dolar teknolojiye göre değişir. Bir paradan bahsediyoruz ama şimdi az önce bahsettiğiniz gibi bankadaki 30-40 lira çaldırmak için, çaldırmamak için 30-40 lira vermek aslında kimsenin zoruna gitmeyecektir diye düşünüyorum.
Aynen.
Mobile Iron biraz da kurumsal teknolojilere, kurumsal şirketlere yönelik cihazların sahada gezen o yüzlerce, binlerce personel olan cihazların merkezi olarak güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyor. Yani şöyle düşünün, bir şirketiniz var, 1000 tane personeliniz var, 1000 tane personele 1000 tane cep telefonu, 1000 tane tablet verdiniz, 1000 tane farklı insan, 1000 tane farklı kültür, 1000 tane farklı eğitim seviyesi, hepsine ayrı ayrı bu teknolojiyi anlatmak, hepsine ayrı ayrı güvenliğin ne olduğunu kabul ettirmek, güvenlik, kişisel olarak güvenliği sağlamak zorunda kalmadan merkezi olarak güvenliği sağlamak istersiniz. Mobile Iron gibi teknolojiler, yazılımlar da merkezi olarak şirketlerin dağıttıkları mobil cihazların güvenliği sağlamak üzere geliştirilen bir teknoloji.
Güvenliği derken neyi kastediyoruz? Yani mesela data bütünlüğü müdür bu? Ya da işte içinden şirkete ait verilerin kaçırılmasını engellemek midir?
Fiziksel güvenlikten tutun, veri güvenliğine kadar her şeyi kapsıyor. Yani fiziksel güvenlik nedir? Cep telefonu çalındı. Cep telefonu çalındığını anladığınız anda uzaktan cep telefonunu yazılımsal olarak, fiziksel olarak imha edemezsiniz tabii ki ama yazılımsal olarak cep telefonunu imha edebiliyorsunuz. Bir kullanıcınız size geldi, siz IT güvenlikçisiniz. Serhat Bey, benim telefonum kayboldu, çalındı, ben çok korkuyorum, ne yapmam gerekiyor? Hemen önünüzde bir konsol açıyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz, telefonunu imha ediyorsunuz ve kullanıcıya diyorsunuz ki ben senin telefonu şu an imha ettim, telefonu fiziksel olarak çalınsa dahi içindeki şirket datasında zeval gelmeyecek diyorsunuz. Bu fiziksel güvenlik. İki, telefon üzerindeki datanın yazılımsal güvenliğini sağlayabiliyorsunuz. İnsanların yanlışlıkla datayı paylaşmasını engelleyebiliyorsunuz.
Ya da bilerek datası, hani her zaman yanlışlıkla olmayabilir yani.
Tabii bilerek de olabilir. Şey vardır, data loss prevention, data leak prevention diye bir teknoloji vardır. Şey vardır,
evet.
Kavram vardır.
Evet.
Veri sızıntısının engellenmesi, veri sızıntısı. Siz şirketinizde çalışan bir insanın bilerek veya bilmeyerek, iyi niyetli veya kötü niyetli, kasti veya yanlışlıkla fark etmez. Şirketinize ait bir datanın dışarı sızmasını engellemek istiyorsanız, bu teknolojilerden bir tanesini kullanarak bunun önüne de geçebiliyorsunuz sizin belirttiğiniz gibi.
Ve bu da şirketlerin önüne muhtemel açıyor. Çünkü hani bir de şöyle bir şey var. O tarafı benim çok hoşuma gidiyor. Sizin anlattığınızdan da ben öyle bir şey olduğunu anlıyorum Mobile Iron'ın mesela. Hani teker teker Ahmet abi bak şunu şunu yüklüyorsun, böyle yapıyorsun. Buradan da sonra okey'e basıyorsun demiyorsunuz. Uzaktan çat diye bütün bilgisayar şeyleri, cep telefonlarına bu işi yükleyebiliyorsunuz diye anlıyorum.
Doğru, uzaktan telefona push etmek diye bir şey var biliyorsunuz.
Evet,
yani
evet,
zorlamak.
Evet, evet, evet.
Uzaktan cep telefona diyorsunuz ki bu telefonlar benimdir, şirketime aittir. Ben uzaktan bu uygulamayı push ediyorum diyorsunuz. Eğer kullanıcı kontrol dışı bırakmak istiyorsa telefonu, yazılımı kaldırmayı denerse eğer, ki becerebilirse bunu, çok profesyonel bir kullanıcı bunu yapabilir.
Evet.
Bunun önüne geçemeyiz.
Evet.
Bunu anlarsa eğer yazılım, bu sefer telefonu az önce belirttiğim gibi IT yöneticisine iki tür yöntem var. Bir, senin kullanıcın beni kaldırıyor, ne yapayım? Bir, kullanıcı şunu yapabilir, imha et telefonu. İki, bırak bakalım izleyelim ne yapmaya çalışacak. Yani zıtımı çalacak, monitör de edebiliyorsunuz. Kullanıcının ne yapmak istediğini de anlayabiliyorsunuz böyle niyetine.
Oo, süpermiş bu. Güzel.
Evet, çok tehlikeli.
Peki,
çok tehlikeli.
Şunu sormak istiyorum. Şimdi insanların cep telefonlarına siz uzaktan bir şeyler yükleyip hani onların bilgi çalmasını ya da mevcut bilgilerini elden kaçırmalarını falan engelliyorsunuz. Ama diğer taraftan da şimdi ülkede yeni çıkan bir kanun var. Kişisel Verileri Koruma Kanunu var. Şimdi bu Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında bu verileri sizin uzaktan kontrol ediyor olmanız bir sorun çıkartıyor mu? Bunun kanuni tarafını mutlaka siz incelemişsinizdir.
Şöyle, bunun iki tür korunması gereken veri var. Bir tanesi kişisel verilerdir. Yani benim onur olarak korumam gereken telefonumdaki veriler var. İki, evet, şirketime ait veriler var.
Evet.
Mobilerin telefonu fiziksel olarak değil ama sanal olarak, yazılımsal olarak ikiye bölüyor. Diyor ki,
süper.
Bir, senin şahsi bilgilerin, yani cep telefonuna çektiğin fotoğraflar olabilir. Kendi yüklediğin uygulamalar olabilir. O hani sen onu fiziksel olarak göremiyorsun ama yazılımsal olarak belli uygulamaları kurmana izin veriyor.
Evet.
Mobilerin diyor ki, senin şahsi olarak kurduğun yazılımla benim kurumsal olarak uzaktan push ettiğim yazılımın içeride bir interaction, ne derler, etkileşim halinde olmasını istemiyorum ben.
Evet.
Bunu engelliyor. Siz mobilerin sayesinde KVKK kurallarıyla ilgili regülasyonları uzaktan yazarak telefona, hani uygulamayı uzaktan yüklerken bu regülasyonları da uzaktan yüklüyorsunuz aslında. İşte benim mailim içindeki TC kimlik numarasını copy paste yapamasın. Buradaki bir TC kimlik numarasını kopyalayıp kendi şahsi WhatsApp'ına yapıştıramasın. Şirket mail adresinden gelen mailleri alıp da kendi Gmail'ine forward edemesin. Kendi bir ERP kurumsal veri işleme yazılımlarımız tarafından sana sağlanan verileri başka bir tarafa kopyalayıp yapıştırıp paylaşamazsın gibi çok ciddi ve hard, yani sıkılaştırılmış şeyler var, regülasyonlar var.
Evet.
Siz bu regülasyonları da uzaktan yazılımla birlikte yapıyorsunuz, telefona aktarmış oluyorsunuz. Böylelikle siz hem cihazı hem yazılımları hem de regülasyonları yönetmiş oluyorsunuz.
Tabii canım, zorlu süreçler bunlar çünkü. Yani bir de insanların, mesela atıyorum sizde şeye bağlı, şirket mailinin bağlı olduğu programlar vardır ama insanlar kendi Gmail programlarını da mesela bunu ayrı bir şeyle yüklemiş olabilirler. Şimdi sizin karısına attığı mailleri görüyor olmanız yanlış. Ama karısının da size attığı mailleri adamın karısına göndermesi, o da yanlış. İşte bu aradaki dengeyi kurmak da sanırım esas işin, hani mühendislik tarafından baktığımızda ayrı ama regülasyon tarafından ayrı bir mühendislik gerekiyor sanırım.
Ben size daha paranoyakça bir şey söyleyeyim.
Tabii
ki. Hani diyorsunuz ya, paranoyaklaşıyorum diye.
Tabii.
Hani dedim ya, sizin serhat ayını birisi kafasına taktı ve bir şeylerini çaldı. Bu arada başınıza bir şey gelirse ben susayım geçinlikle. Hep size örnek veriyorum ama.
Ne olsun, ne yapalım.
Şöyle diyelim, sizin şirketiniz size telefon verdi. Siz telefonda şey yapıyorsunuz. Bu işin bilincindesiniz ya da X bir kişi bu işin bilincinde. Şirket maillerini hiç kimseye paylaşmıyor. Yani kendisine kural şiar edilmiş. Diyor ki, ben diyor, şirketle ilgili gelen mailleri hiç kimseye paylaşmayacağım diyor.
Evet.
Bununla ilgili kendi güvenliğini sağlamış durumda. Ama bir gün şirket içinde bir şey oluyor, bir konu dönüyor, bir şey oluyor. Bunu eşiyle paylaşmak istiyor. Ve yani o bir sinir anında, bir mutluluk anında, bir şey denk gelerek, düşünmeden, ne olacağına bakmadan mail alıp, hani bir kerecik ne olacak deyip eşine forward ediyor. Maili yönlendiriyor eşine.
Evet.
Ama size ulaşmak isteyen kötü niyetli insan aslında tuzağı eşinizin cep telefonuna da kurmuş olabilir.
Oo. Anladım. Ya. Anladım.
Sadece siz değilsiniz güvenli siz olan. Size ulaşmak isteyen için her kişi için, çevrenizdeki her şey, herkesin için, onlar için potansiyel bir kapıdır aslında.
Yani sadece siz değil, etrafınız, periferiniz de önemli diyorsunuz bu iş için.
Tabii tabii. Hani az önce söyledim ya, ben sonuçta birisi benim bana ulaşmak istiyor. Sonuçta benim kızım olduğunu biliyordur, öğrenmiştir. Kızımın tableti olduğunu öğrenmiştir. Kızımın tabletine gidip de ben bir kafede Wi-Fi'ye bağlanmak istedim ya da bir SMS vesaire olabilir, yani insanlık hali. O kızım Wi-Fi'ye bağlıyken ona bir şey gelmiştir, bir notification gelmiştir bu uygulama üzerinden. Bilinçsiz bir şekilde basmıştır. Bütün kapı da çalmıştır. Geçmiş olsun yani.
Peki son olarak ya çok güzel konuştuk. Ben bu programın sizden tekrarını isteyeceğim çünkü şey yapamadık yani her şeyi bitiremedik. Ama son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi piyasada dolaşan şeyler var. Bilgisayar dünyasında başlamış bir efsane var. Mesela derler ki işte PC'ler daha güvenlik açıklarına sahiptir. İşte ne bileyim Apple OS sistemine sahip olanlar daha az. Şimdi aynı şey cep telefonları için de söz konusu mu? Mesela ne bileyim iOS ile Android arasında bir güvenlik sorun farkı var mı?
Ben
zorlu bir soru sorduğumu farkındayım.
Çok, aslında zor bir soru sormadım. Burada bir tecrübem olduğu için çok rahat bir şekilde size konuyu ifade edeceğim. Ben bu Mobile Iron'la ilgili yani markalarımın içine Mobile Iron'ı katıp da bu teknoloji hakkında kendimi eğitmeye başladığım zaman bu ürünün Avrupa'daki yüksek seviye mühendislerinden bir tanesinin bir seminerine katılmıştım. Böyle 30-40 kişilik bir sunum ortamındayız. Bize bu mühendis kişi, aynı zamanda iyi niyetli bir hacker olan abimiz diyelim, bize şöyle bir soru sordu. Ortamda, sınıfta kaç kişinin cep telefonu var? Tabii herkesin var. Evet. Kaç kişininki Android? İşte %50'si Android, %50'si Apple.
Evet.
Okey, bunda problem yok. iOS diyelim ya da. Peki diye sordu. Sizce Android mi daha güvensizdir? Bakın güvenlidir değil. Android mi daha güvensizdir? iOS mi daha güvensizdir diye sordu. Tabii Android'çiler de dahil olmak üzere, bir kısım dahil olmak üzere hepimiz iOS dedik ya. Olur mu? Öyle sorum olur yani. iOS güvenlidir tabii ki. Böyle bir tepki verdik.
Evet.
O zaman dedi izlemeye devam edin dedi. Bize bir canlı demo yaptı. Yanımda konuyla ilgili kendi mühendis arkadaşım da var. Bu teknolojide implementasyonu yapan mühendis arkadaşım da var.
Evet.
Biz demonun yaklaşık bir 30. saniyesinde birbirimize böyle bakarken bulduk. Yani nasıl böyle bir şey olabilir diye.
Eyvah eyvah diye.
Kesinlikle. Hiçbir yazılım, sonuçta bakın arkada bir yazılım çalışıyor. Yani cep telefonu da olsa, tablet de olsa, bilgisayar da olsa, sunucu da olsa, ne olursa olsun arkada bir yazılım çalışıyor. Yazılım demek kod demek. Her kod araya girilebilen koddur. Her kodda bir açık olabilir. Her kodda bir güvenlik açığı olabilir. Bundan birkaç ay önce iOS'in 12.1'i diye yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
iOS'in 12.1'inin FaceTime dediğimiz görüntülü konuşma teknolojisinde bir açık çıktı ve dünya yer yerinde
evet,
dolanıyor.
Evet, evet. O biraz Facebook'un açıydı galiba ama.
Yok, FaceTime açıydı.
Özür dilerim, FaceTime. Evet, evet, evet.
FaceTime
doğru
söylüyorsunuz.
Evet, evet.
iOS'un
ve bunu da bir çocuk buldu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam
evet,
ben.
Evet, genç çocuk buldu. Yanlışlıkla buldu onda.
Evet.
Onun için hiçbir cihaz, hiçbir telefon, yani markası XYZ olsun önemli. Piyasada bir sürü cep telefonu markası var. 20-30 tane marka var. Genel olarak sizin de zikrettiğiniz gibi telefonların %40-50'si diyelim, 60'ı diyelim Android kurulu. Geri kalan Apple'ların hepsi iOS kurulu. Yani günün sonunda hepsi bunların yazılımdır. Her yazılımın kendi içinde zaman zaman açıkları vardır. Ve onun için bundan mütevellit sürekli yazılım üreticileri güncelleme, patch, update, upgrade ne dersiniz diyeyim. Sürekli bir şeyler yayınlarlar. Kullanıcılarımızın mümkün olduğu kadar bu güncellemeleri çok zaman kaybetmeden, hani imkan olur olmaz, yüksek kapasite gerekirdi, Wi-Fi gerekirdi, mobil hattan yükleyemiyorlardır vesaire, ama mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde bütün güncelleme, yama, patch adı neyse bunlara geçmeleri gerekiyor. Çünkü yazılım üreticileri bir yama yayınladılarsa, bir güncelleme yayınladılarsa bilin ki arkada bir şey kapatıyorlardır.
Bir açık yüzünden yapıyorlar evet. Değil mi? Yama, şey, evet. Açık olmayan bir yere yama yapılmaz zaten. Onur Bey, gerçekten öyle, çok aynen. Teşekkür ediyorum. Hakikaten çok aydınlatıcı oldu. Yani benim daha böyle bir sürü sorularım vardı soracak ama böyle yedik bitirdik vakti. Sizinle en yakın zamanda tekrar bir araya gelip kalan yerden de devam edelim.
İnşallah. Çok sağ olun.
Sevgiler, sağ olun. Teşekkürler.
Kolay gelsin. Hoşçakalın.
Evet, programımızın ilk bölümü biraz uzatmakla beraber gerçekten de böyle insanın içini böyle kıpır kıpır eden bir şekilde yürüdü. Şimdi biraz rahatlayalım sizlerle beraber. Jesus Christ Superstar'dan Gethsemane şarkısını dinleyelim ama Ian Gillan'dan dinleyeceğiz bu şarkıyı, sonra birlikte olacağız. If there is a way, take this cup away from me. To taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded.
as much from any other man. But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I wanna know, my God. I wanna know, my God. I wanna see, my God. I wanna see, my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, my Lord. I'd have to know, my Lord. I'd have to see, my Lord. I'd have to see, my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? I'd have to know, my Lord. There's a reason for your wanting me to die. You're far too keen on where and how and not so hot on why. Alright. Just watch me die.
Angel'ın deyince aklıma benim bizim jenerasyonun düzenli olarak Deep Purple geliyor, Black Sabbath geliyor. Heavy metal güzeldi bizim zamanımızda. Hala çok güzel de yeni gelen nesil pek adapte olamadı. Hissiyatı içindeyim ben bu işe. Neyse, zaten bu şarkıda Jesus Christ Superstar'dan alınmaydı. Onu da bir hatırlatmış oldum. Ve geçelim haftanın haberlerine. Bu hafta neler oldu, neler bitti? Şu geçtiğimiz birkaç gün içinde dünyamızda neler oldu? Biraz hızlıca bunlara girelim. Türkiye'den bir haberle başlayalım. Türkiye'de şöyle bir şey oldu. TÜVTÜRK, biliyorsunuz TÜVTÜRK diye bir firmamız var. Ne yapıyor bu firma? Araçların, motorlu vasıtaların periyodik muayenelerini yapıyor ve bunun için tek yetkili kuruluş ve siz gerçekten de yani güzel de bir sistem kurdular. Ne yapıyor bu sistem? Siz gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ya ben arabamı muayene ettireceğim. Hemen oradan uygun randevu saatlerini seçiyorsunuz vesaire. Hatta işte burası doluysa bir diğer mahallede olan yeri seçebiliyorsunuz falan. Bu konuda size gayet güzel işler yapıyor. Şimdi bir açıklama geçmiş TÜVTÜRK. Enteresan bu. Demiş ki son günlerde farklı kişi ve kurumların kurdukları yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep ettiğini tespit etmekteyiz demiş. Yani şöyle bir şey var. Bir nevi o size daha önce, az önce programda konuştuğumuz phishingle sizin bilgilerinizi ele geçiriyorlar ya da hani zaten ücretsiz olan o şeylerin için sizden para çekiyorlar bu insanlar. TÜVTÜRK güzel bir iş yapmış bunu. Hatta diyor ki bana böylesi dolandırıcılar gördüğünüz zaman beni haberdar edin diyor. Ya bunu yapmamız lazım. Şimdi yine dediğim gibi az önce Onur Bey çok enteresan bir şey söyledi. Şöyle bir şey söyledi. Dedi ki mesela Twitter'a siz parayı verdiğiniz zaman korsanlıkla alakalı şeyleri hemen yayabiliyorsunuz. Mesela siz bir bankaymış gibi tweetler atabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela işte atıyorum işte bankanın bilmem ne bankası, A bankasının, B bankasının, C bankasının şeyiz biz. Bu linke tıklayın da girin o bankaya diyorsunuz. Gerçekten o linke tıklayınca o bankanın çok benzer bir arayüzü önünüze geliyor ve o arayüzden siz bilgilerinizi girdiğiniz anda zaten her şeyinizi kaybetmiş oluyorsunuz. Bütün varlığınızı kaybetmiş oluyorsunuz bankadaki. Ve bunun için de Twitter, hani şeye bakmıyor ki Twitter. Ya siz parayı verdikten sonra tamam ya gelen ağam giden paşam diyor. O sizin şeyinizi, gönderinizi, o korsanların gönderisini ön plana çıkartıyor. Bu kadar basit bir şey. Dünyada tabii bu biraz daha iyi araştırılıyor ama Türkiye'deki örneklerden araştırılmıyor. Yani şöyle söylemek yanlış olmaz herhalde. Bilgisayar korsanları pazarlama yatırımı yapıyorlar. Sosyal medyayı daha etkin kullanmak için pazarlama yatırımları yapıyorlar. Ve muhtemelen verdikleri paradan da çok daha fazlasını çalıyorlardır. Evet, geçelim bir sonraki haberimize. Telefonunuzu biliyorsunuz, çoğu yeni çıkan telefonların kablosuz şarj özelliği var. Bir girişim bunu çok güzel değerlendirmiş. Kablosuz şarj özelliği bulunan, suya ve darbelere dayanıklı, şık görünümlü, kullanışlı bir çanta hayata geçirmişler. Arı kovanında koymuşlar bunu, biliyorsunuz. Arı kovanı böyle, hani sizin girişimlerinizi koydunuz ve insanların orayı işte birkaç dolarlarla ya da birkaç liralarla desteklediği bir yer. Arı kovanına koymuşlar ve ilk haftasında hedefinin yarısından fazlasını daha ilk haftadan desteğini almış, tamamlamış bu. Akıllı çantanın Svenna'ymış. Güzel bir şey ya, koyuyorsunuz, çanta sizin bilgisayarınızı vesairenizi, cep telefonunuzu falan şarj ediyor. Süper bir şey bence. Çok kullanışlı bir şey. Hani zaten çantanızı taşırken, bir yerden bir yere giderken o sürekli bitmeye eğimli, sürekli kapanmaya eğimli telefonunuzun ya da bilgisayarınızı bir şekilde kurtarmış oluyorsunuz. Güzel bir girişim. Benden de destek gelsin. Geçelim biraz yurt dışına. YouTube, Avrupalı kullanıcıların sahte haberlerden kaçınmasına yardımcı olacak haberi. Ya Allah Allah. Peki, haberin detayına girelim. Avrupa'da yapılacak seçimlerle ilgili yanlış bilgilendirme ile mücadele etmek amacıyla bazı yeni araçlar sunmuş Google. Bu çabanın büyük bir kısmı Google'ın Avrupa'da şeffaf yayıncılık etiketini kullanıma sunacağı ve devlet ya da kamu fonu olan haber kaynaklarını göstermesine odaklanıyormuş. Şimdi burada sakat şeyler var. Yani niçin sakat şeyler var mesela? Google niçin bunu sadece Avrupa'da yapıyor? Yani Avrupa'dakiler yanlış yönlendirilmesin de, ne bileyim işte Orta Doğu'dakiler yanlış mı yönlendirilsin, ya da Türkiye'dekiler yanlış mı yönlendirilsin, ne bileyim Rusya'dakiler yanlış mı yönlendirilsin? Burada bu zihniyetin içinden ben çıkamıyorum. Niçin bunu yapıyor? Çünkü Avrupa Birliği böyle çok güzel dağın diye cezayı koyuyor Google'un kafasına ve Google ondan sonra uğraşıp duruyor o cezaları verebilmek için, ki birazdan o haberlere de geçeceğiz. Yani cezalandırmak şart mı yani bunu yapman için? Ya bunu, böyle bir şey yapıyorsun madem, herkese yap. Şimdi bu bir, bunu bir kenara koyalım. Ama ikinci sırada daha böyle biraz daha insana üzücü bir tarafı var bu işin. Şimdi şeffaf yayıncılık etiketi kullanma, devlet ya da kamu fonu alan haber kaynaklarının gösterilmesi. Şimdi bunları siz övmek için mi göstereceksiniz, yoksa aman abi bunlar devletin, sen bunlara çok güvenme demek için mi göstereceksiniz? Bu nokta biraz çetrefilli. Niçin çetrefilli? Yani mesela bizdeki seçimleri düşünün. Belli bakış açıları, belli gazeteler seçimi başka türlü verdiler. Başka türlü gazeteler başka türlü verdiler. Yani hani eskiden şu vardı mesela, Sputnik'te ben düzenli takipçisi, hani çalışmanın dışında düzenli takipçisiyim de Sputnik'in. Gayet ortadan haberler yapıyor. Diyor ki bu budur, bu şudur. Hani yatsınamaz gerçekleri ortaya koyuyor, masanın üstüne koyuyor ve sağ olsun arkadaşlarımız o konuda çok titizlikle haberler yapıyorlar. Şimdi bu titizliği her zaman göstermeyen birçok kaynak var. Şimdi o titizliği göstermeyen kaynakları bunlar güvenilir kaynaktır diye sunsa Google bir türlü, ya da bu titizliği farklı yönde gösteren insanları ya bunlar da aslında o kadar güvenilir değil gibi geldi bana diye sunsa başka türlü. Yani bizim ne okuyup ne okumayacağımıza Google'ın karar vermeye çalıştığı bir dönem beni çok korkutuyor. Çünkü Google, hani yapay zeka olarak da alsanız, gerçek zeka olarak da alsanız, benim ne okuyup ne okumayacağıma karar verebilecek yetkinlikte değil. O dürüstlükte de değil demeyeyim ama siz anlayın onu. Bu beni korkutuyor açıkçası. Gelecek bu yüzden çok tehlikeli olacak. Zorlu şeyler bekliyor bizi önümüzdeki günlerde. Ne olursunuz ya, bunu yaparken şöyle düşünün hep. Kendi kararlarınızı verebilecek yetkinlikte olun. Gerek internet için, gerek basın için okur yazarlığınız olsun. İnternet okur yazarlığınız olsun. Bilişim okur yazarlığınız olsun. Neyin ne olduğuna karar verebilecek yetkinliğe getirin kendinizi. Bunun için yapmanız gereken çok basit bir şey var. Okumak, okumak, okumak. Geçelim bir sonraki haberimize. Facebook haberi. Olmazsa olmaz haberlerimiz Facebook. Facebook demiş ki Amerika Birleşik Devletleri'ne çarptırılacağımız olası ağır ceza için 3 milyar dolar tahsis ettik, bir kenara koyduk demiş. İşte bu. Yani Facebook bakın şunu yapmıyor. Facebook mesela ben ceza çarptırılmayacak kadar, işlerin yolunda gitmesini sağlayacak kadar güvenlik alayım, bunun için şöyle şöyle yatırımlar yapayım demiyor. Onun yerine Diyor ki ya biz cezaya çarptırılabiliriz nasıl olsa. Bunun için kenara bir para koyayım. Bu para kenara dursun. Bunu da muhasebeleştireyim diyor. Ondan sonra cezaya çarptırılırsak bunun parası hazır abicim. Gelin siz bize. Bak param burada diyor. Ben yaptığım yerden, gittiğim yoldan devam edeceğim diyor. Sevgili daha dünün ergeni Mark Zuckerberg. Yanlış yapıyorlar. Koydukları parayı söyleyeyim size. 3 milyar dolar ya. 3 milyar doları ne olur ne olmaz. Amerika bizim kafamıza vurur. Avrupa Birliği bizim kafamıza vurur diye böyle bir kenara bir para ayırmak neyin nesi ya? Ne acayip bir şey bu yani. Peki. Geçelim bir sonraki haberimize. Şöyle bir şey. Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkartılmış. Çok enteresan. Gallup araştırma şirketi tarafından 140'tan fazla ülkede 151 bin kişiyle yapılan anket sonuçları geçen yıl dünya nüfusunun 1/3'ünün stres altında ve endişeli olduğunu ortaya koymuş. Anket kapsamında insanlara günlük pozitif ve negatif deneyimlerine ilişkin sorular yönlendirilmiş. Buna göre hani dün öfke hissettiniz mi sorusuna en çok evet yanıtı verilmiş. Bu ülkelerin arasında işte Ermenistan, Irak, İran, Filistin ve Fas geliyormuş. Hani biraz daha yani gelişmişlik seviyesiyle hani ülkenin para kazanma seviyesi ya da gayri safi milli hasıla seviyesiyle doğru orantılı diye anlıyorum verdikleri örnekler. Ama diğer taraftan da baktığımızda hani dün öfke hissettirdi sorusuna hayır diyen ülkeler arasında da Estonya, Singapur, Finlandiya, Mauritius ve Meksika geliyormuş. İlginç. Peki mutsuzluk hissettiniz bir sorusuna evet diyenlerin yani mutsuzluk hisseden ülkelerin arasında kimler geliyor? Çad, Nijer, Liberya, Sierra Leone ve Gine geliyor. Hayır diyenler kimler? Mutsuzluk hissetmeyenler kimler? Tayvan, Singapur, Kosova, Çin, İsveç. Peki stres hissettiniz bir sorusuna stresli olan ülkeler kimlermiş en çok? Yunanistan, Filipinler, Tanzanya, Arnavutluk, İran. Peki stres hissetmeyenler kimler? Oo gayet rahatız. Oh gelen ağam giden paşam diyenler kimler? O ülkeleri sayalım sizlerle. Türkmenistan, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan. Peki endişe hissettiniz mi? Endişe hissedenler kimler? Mozambik, Çad, Benin, İran, Portekiz. Endişeden hiç şey olmayan Tayvan ya. Kırgızistan, Kazakistan, Singapur, Özbekistan. Oo ne kadar güzel şeyler bunlar. Ya Türkiye'de bu sorular sorulsa ne olur? Çok merak ediyorum. Şimdi çok fazla böyle Türkiye ile ilgili data yok. Gallup bunu Türkiye'ye özel bir şey olarak vermemiş. Ama Türkiye verilerinde çok merak ettim gerçekten. Endişe hissediyor mu Türkler acaba? Ya da aman mı diyor? Biraz ben bu araştırayım Gallup'un bakalım bu şeyin haberin detayını bulabilecek miyim? Bu arada geçen haftadan kalan bir iki haber size vermek istiyorum. Geçen haftadan kalan şöyle bir haber var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri kopyalama işlemini durdurmuş. Hani biliyorsunuz böyle bir veri kopyalama şeyi vardı. Ya orada mühim olan şu. Siz verilerin birliği, dirliği ve bütünlüğünü sağlayabiliyor musunuz? O zaman bunu ayrı bir yere saklamaya gerek yok. Bu çok net. Hani siz bir şeyden korkmadığınız sürece ona ekstra çaba sarf etmezsiniz üstüne. Ya yani mesela nedir? Eğer çok güzel bir mahallede yaşıyorsanız, çok güzel insanlarla beraber oturuyorsanız evinizin kapısına böyle çelik kapı, dörtlü kilit sistemi, lazerle açma kapama falan gibi böyle bir şeyler koymazsınız. Bu kadar net. Bu sistemler oturduğu sürece sorun çıkmayacaktır. Umarım ülkemiz böylesi ekstra önlemler almanın ötesine geçer. Mavi Balina oyunu. Yine bu hafta çok fazla çıktı bunun haberleri. Mavi Balina oyunu yüzünden intiharın eşine gelen çocuklar demiş ki bağımlısı olmayı sandık yanılmışız. Mavi Balina oyunu nasıl bir oyun bilmiyorum gerçekten de. Hiç gören görmedim. Yani göreni bile görmedim. Bırakın benim o oyunu rastlamamı. O oyunla oynamış olan kimseyi tanıyan birini bile rastlamadım. Hani böyle bir anlamsız uzatılmış isim tamlaması kullanabilirim burada. Ama yani şu bir gerçek evet genelde böylesi şeyler işte sigaradan alkole, uyuşturucudan bilmem şeye, oyunlara kadar her şey ya ben bağımlısı olmam bir tane yaparım ondan sonra bırakırım demekle başlıyor. Ben hani şu yaşıma gelmiş 50'sine yaklaşmış biri olarak bu lafı söylemeyi bıraktım. Yok ya bana bir şey olmaz demeyi bıraktım. Siz de çocuklarınıza ne olur bunu söylettirmeyin, çocuklarınızı bu konuda çok uyarın. Türkiye'den bir teknoloji haberiyle bitirelim şeylerimizi. Yerli robot Arat var arazide. Biliyorsunuz bu Arat yerli robot deyince hep Akın Robotics geliyor. Akın Robotics'in zaman zaman böyle enteresan görünümlü robotları da oluyor. Böyle insana benzeyen robotlar falan yapıyorlar. Ya bu çok insana benzememiş deyince biraz kızıyorlar, bozuluyorlar, üzülüyorlar ama ya diğer taraftan da şunu söylemek lazım. Evet, Türkiye'de robotik teknolojisi konusunda güzel şeyler yapıyorlar. Akın Robotics'i bu konuda ben destekliyorum açıkça söyleyeyim size. Yani çünkü her şey sıfırdan büyüktür. Yapılmış her şey sıfırın üstündedir. Ne yapmışlar? Arat robotu nasılmış? 17 eklemden oluşuyormuş. 86 tane sensörü varmış. Ondan sonra yani bu anlamda hani hareket etmesi, iş yapabilmesi vesaireler falan çok güzel. Ha, şuna inanmıyorum. Yalan söylemeyeceğim size. Ben robota soru soruyorum, robot da bana cevap veriyor. Yok öyle bir yapay zeka teknolojisi bilmem ne falan yok. Robotun üstüne bir sensör olarak dinleyici koyuyorlar ve oraya bir size de mikrofon veriyorlar. Siz sorulan soruları duyuyorsunuz ve ona oradan cevap veriyorsunuz. Yapay zeka henüz o hazır cevaplık sizin ağzınıza çat diye lafı vuran bilmem ne oralarda değil. Yalan değil. Bu biraz bunları şey yapalım, kenara koyalım. Ama dediğim gibi robot teknolojilerinin altyapısını hazırlaması bakımından Akın Robotics'i destekliyorum. Diyelim bu haftanın da böylece bir şekilde sonuna gelmiş olalım. Kapanış şarkımız yine Jesus Christ Superstar'dan gelecek içinden. Cuma günü haftanın kapanışında sizlerle RSFM'de birlikte olmak üzere diyorum. Ben Serhat Ayan, mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus! You started to believe the things that serve you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today is twisted round some other way. They'll hurt you if they think you've lied. Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown. Like his father, carving wood, he'd have made good. Tables, chairs, and oaken chest would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied, have you forgotten? Just if we go too far.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.